Ayrım 10.
İlk cinsel sorular ve cevaplandırılmaları. Çocukta cinsiyet farkı ile ilgili sorular ikinci yaşta, doğumla ilgili olanlarsa 3-4 yaşta başlar. Açıklama az sözcükte çok şey anlatmak çabasına yönelik olmalıdır. Neden birinde A benimki gibi şeyim yok sorusuna kızlar ve erkekler ayrı ayrı yaratılmışlardır. Kızlarda öyle bir şey yoktur ki onlar büyüdüklerinde anne olabilsinler diye. Sadece anneler çocuk yapabilir. Erkeklerin öyle bir şeyi vardır ama onlar anne olamaz, bebek yapamazlar denilebilir. Babamın neden göğüsleri yok sorusuna yalnız annelerin göğüsleri olur ki yeni doğan bebeklerini besleyebilsinler diye bir cevap uygun düşebilir. Peki bebekler nereden gelir? Çocuklar annenin içinden çıkar. Onlar annenin karnında büyürler. Annelerin içinde çocukların büyümesi için sıcacık bir yer, bir bebek yuvası vardır. Kızlar büyüyünce anne olur, bebek yapabilir demek uygun bir açıklamadır. Çocuk annenin büyüyen karnıyla gelecek bebek arasında bağıntı kurmalıdır. Bebek dünyaya gelecek kadar büyüdüğünde dışarı çıkar. Nereden sorusu civcivin yumurtadan çıkışı olayından yararlanılarak anlatılabilir. Tavuk yumurtlar, sonra kuluçkaya yatar ve sonra civciv oluşup yumurtadan çıkar. İnsan yavrusu yumurta içinde değil, anne karnında oluşur. Bebek yeniyken çok küçüktür ve annedeki bir delikten kolayca dışarı çıkabilir şeklinde karşılanabilir. Sorularına bu gibi cevaplarla karşılık verildiğinde, konuyu henüz pek kavramamış bile olsa, belli bir cevap aldığından ötürü çocuk rahatlar ve bir süre konuyu unutur. Daha sonraki dönemlerde daha iyi anlayabileceği bir biçimde ve dilde bu bilgilerle karşılaştığında bunları rahat ve kolay kabul edebilecektir. Eğiten kişi abartmalı benzetmelerle çocuğun kafasını karıştırmamalıdır. Üreme olayını açıklarken cinsiyet farkını vurgulamak gerekir. Kız çocuk anatomisinin bebek dünyaya getirmek için öyle olduğunu daha iyi anlayabilir. Tabii tersi erkek çocuk için gereklidir. Bu arada çocuk bebeğin dışkı yolundan gelmediğine ve üremenin sindirim sistemi ile ilgili olmadığına inanmalıdır. Cinsel merak en sonunda şu soruyu gerektirir. Çocuk anne karnına nasıl girer, baba ne işe yarar? İyi aydınlatılmazsa erkek çocuk bu konuya ilgi göstermez, kız çocuk da iğrenç görebilir. Bebek annesinin içine nasıl girer? 6 yaşındaki çocuğun annesinin cevaplamakta en fazla güçlük çektiği soru budur. Karnının içindeki küçük bir yumurtanın bebeğe dönüştüğünü söyler anne. Bu tür bir cevapla iki sorun ortaya çıkmaktadır. İlki çocuk yiyeceğin gittiği mide ile çocuğun geliştiği yerin aynı olduğunu düşünebilir. İkinci olasılık ise kız çocuk vücudunun içinde bir bebeğin büyümesi korkusuyla yumurta yemeye karşı bir tepki geliştirebilir. Daha iyi bir cevap şöyle olabilir. Tüm kız ve kadınların bedeninde pek çok minik yumurta vardır. Bunlar kuş yuvalarında gördüğümüz ya da yediğimiz yumurtalara benzemez. O kadar küçüktürler ki kalemle çizeceğin bir nokta bile daha büyük olacaktır. Çok küçük olmalarına rağmen bu yumurtalar çok önemlidir. Bir kadın çocuk sahibi olmak istediğinde bu yumurtalar uterus, rahim denen özel yerde bebeğe dönüşmeye başlar. Uterus, annenin bedeninin içindedir ama yiyeceğin gittiği mide ile aynı yer değildir. Bebek uzun bir sürede büyür, gelişir. Bebek doğuma hazır olana kadar bir okul yılı kadar bir zaman geçer. Aynı soru karşısında konuyu açıklamaya önce çiçeklerden de başlanabilir. Belirli bir yaşa kadar yanıtlar tatmin eder. Fakat sonra şu soru sorulur. Tohum annenin karnına nasıl girer? Ya yine çiçeklerden yola çıkılıp ya da doğrudan erkek ve dişi hücrenin birleşip bebeği oluşturduğu anlatılmalıdır. Babanın rolü bu hücrelerden birini anneye vermektir. Erkek çocuk kendinde iki bez olduğunu bilir. Fakat kız çocuk bunları bilmediği gibi kendindekilerin de farkında değildir. Bunların varlığı her iki cinsiyete anlatılmalı ve hücre üretmeleri için bezlerin olgunlaşması gerektiği söylenmelidir. Olgunlaşma erkek çocuğun babası gibi bıyığı çıktığı, sesi kalınlaştığı, çalışacak kadar güçlü olduğu, ailesinin kazancını temin edebileceği, çocuklarını koruyabileceği zaman kız çocuğun anne olabilecek kadar büyüdüğü zaman olur. 6 yaş çocuğu genellikle cinsel ilişki konusundaki ayrıntıları almaya hazır değildir. Çocuk 7-8 yaşlarına geldiğinde babanın vücudundan bir tohumun annenin içindeki minik yumurta ile birleştiği ve bunun bebeğin gelişimini başlattığı söylenebilir. Bu birleşmenin nasıl olduğu şeklindeki soru ise ana babanın yan yana yatması ve sevgiyle dolu olmaları şeklinde açıklanabilir. Annenin karnında bebek nasıl nefes alır ve yemek yer? Anne karnındaki bebek bizim gibi nefes almaz ve yemek yiyemez. Hava ve yiyeceği annesinin karnından göbek kordonu denen uzun beyaz bir boru aracılığıyla alır. Bebek doğduktan sonra nefes alır ve süt içer. Öyle ki artık bu kordona ihtiyacı yoktur. Doktor bu kordonu keser. Bu bebeğe acı vermez çünkü bu kordonda hiç sinir yoktur. Mastürbasyon. Mastürbasyon kendi kendine doyum. Aslında çocuğun püroödipal gelişimi sırasında fallik dönemde sık rastlanan doğal bir davranıştır. Bu eylem çocuğun kendi bedenini tanıma eylemi içinde geçen bir süreçtir. Kimi aileler böyle bir davranışı gördüklerinde paniğe kapılıp çocuğu korkutarak veya cezalandırarak onun bu konuya daha çok takılmasına yol açar. Oysa gerek eliyle gerekse başka bir objeye sürtünerek mastürbasyon yapan çocuk üzerine durmamak ve eğer olağanüstü bir sıklıkta oluyorsa onu korkutmadan ve konuya değinmeden başka bir şeyle oyalayarak dikkatini başka bir yöne çekmek genellikle yeterli olur. Mastürbasyona eğilimli küçük çocuklarda duygusal doyumsuzluk söz konusu olabilir. Bu doyumsuzluğun veya çatışmaların nedenleri aranıp ortaya çıkartılması ve düzeltilmesi de yararlı olacaktır. Bu amaçla uzman denetiminde aile yönlendirilerek olumsuz yakın çevre ortamı yeniden düzenlenebilir. Buluğ ve ergenlik çağlarında da gençlerde mastürbasyonun yeniden başladığı görülebilir. Bu durum cinselliğini yaşamak isteyen gencin doğal bir deneyim arzusundan kaynaklanmaktadır. Bu fazla abartılıp büyütülmeden geçiştirilmesi gereken bir dönemdir. Yine aşırı artması halinde bir doyumsuzluk, bir ruhsal sorun söz konusudur ki onun üzerine eğilmek gerekir. Gencin bu ilgisine doyum sağlamak üzere zaman zaman gizli olarak başvurduğu kaynakları engellemek, bu nedenle onu cezalandırmak yanlış olur. Gençlikte cinsellik. Bazen cinsel ilgiler 7-8 yaş ve buluğ arasında diner ve cinsel olgunlaşma ile fizik işaretlerin belirmesi ve genital bezlerin üretimi başlamalarıyla yeniden canlanır. Çocukluğunda ana babasından bilgi almayan gencin bu zorlu dönemde pek az şansı vardır. Çocukken soruları cevaplanmadığı ya da yanlış cevaplandığı, ihtiyaçları olduğunda yardım edilmediği için zorda kaldıklarında da ana babalarına başvurmazlar. Artık ana babaya karşı bir güvensizliğin yerleşmesi söz konusudur. Genç en zorlu sorunlarında rehbersiz kalmıştır. Annesinden yanlış bilgi alan bir genç kız bir uzmana sorununu şöyle dile getirmiştir. Benimle böyle konuşanlara bir daha hiçbir şey soramam. Çocukluğunda bilgi verilmeyen genç ne yeni bir merakla ortaya çıkan sorununu aydınlatmak için ne de öğüt istemek için ana babasına başvurur. Yalnız başına okuduklarıyla yetinir. Oysa basit birkaç açıklamayla her şey daha kolay olabilirdi. Gençler bu konudaki sorunlarını şu şekilde dile getirmektedir. Genç erkek cinsel açıdan sorun diyebileceğim bir durumla karşılaştım. Bizim cinsellikle karşılaştığımız zamanlarda bu konudaki eğitimimiz daha çok bu konuyla bizden önce karşılaşanlardan aldığımız ve daha çok yalan yanlış bilgilerden oluşuyor. Bu konuda kızlar bizden daha şanslı. Çünkü onların rahatlıkla konuşabilecekleri bir anneleri var. Erkekler ise bence babalarıyla kızların anneleriyle konuştukları kadar rahat konuşamıyorlar. Genç kız. Ben buluğ çağına girmeden cinsel konularda hiçbir bilgiye sahip değildim. Daha sonraları annemle bu konularda konuşmayı, bilmediklerimi ona sormaya başladım. Ancak bazen onun da bilmediği şeyler olduğunu görüyordum. Bunun sebebi de tabii ki onun anne ve babasından bu konuda hiçbir eğitim görmemiş olması. Genç kız, bu dönemde benim hiçbir cinsel sorunum olmadı. Fakat çevremde gerçekten çok değişik örnekleri rastladım. Buna birkaç örnek vermeden geçemeyeceğim. Bir kız arkadaşım vardı, tam ergenlik dönemi başında ilk hastalandığı zaman bana şöyle bir soru sordu. Acaba ben şimdi anneme bunu söylesem bana kızar mı? Kendisine bunu çok doğal bir şey olduğunu anlatmaya çalıştım fakat annesiyle arasında normal bir bağ olmadığı için bunu annesine anlatamadı. Genç kız, gençlik döneminde cinsel konuda bana hiçbir bilgi verilmedi. Sadece kız arkadaş edinmeme izin verdiler, erkek arkadaş edinmeme izin vermediler. Arkadaşlarımla bir yere gezmeye veya sinemaya gitmeme izin vermezlerdi. Bir zamanlar içe dönük olmamın nedenlerinden birinin bu olduğunu şimdi anlıyorum. Genç erkek, her gencin kendine göre cinsel sorunları vardır. Yetişirken aileden olsun okuldan olsun yeterli cinsel bilgi almazsa bilgisizlik had sınırına ulaşır. Sağdan soldan edindiği yanlış bilgileri onun ilerideki yaşantısında olumsuz etkiler yapabilir. Bence bu eğitim yapılırken öncelikle ve özellikle erkeklere kızların sadece cinsel duyguları tatmin edici bir araç olmadıklarını öğretmek gerekir. Bunun yanında kızlara erkeklerin korkulacak bir yaratık olmadıkları vurgulanmalıdır. Bu gibi şeylerin önüne geçilmesi için toplumumuzda tabu olarak karşılanan kız erkek arkadaşlıklarının saygı ve sevgi çerçevesinde ilerlemek gerekir. Genç kız, gençlik dönemindeki cinsel sorunlar bence aileden kaynaklanıyor. Bilgiler ergenlere tam olarak verilmiyor ya da üstü kapalı veriliyor. Günümüzde gençler cinsel bir bilgiler edinmek için değişik yollara başvuruyorlar. Bu sakıncalı bilgileri uygularken de kız erkek arkadaşlarının bozulmasına sebep oluyorlar. Birçok kız çocuk ilk adetini gördüğünde utanç, tehlike hisseder. Önceden bilgi almış olanlar bile bazen süre, miktar, zaman konusunda endişe duyarlar. Çocuğa ay halini doğal, iyi bir anne olabilme şansının mutlu bir belirtisi olarak göstermek çok önemlidir. Vücudu üzerine kuşkuları olan kız çocuk, adet görmeyi bir yaralanma, aşağılatıcı bir şey ve bir sakatlanma olarak görme eğilimindedir. Zamanında çocuğunu bu konuda yönlendiren anne, ondaki düş kırıklığını da azaltabilir. Önceden hiç açıklama yapılmamış kız çocuğu, aybaşıyla karşılaştığında korkar, utanç ve iğrenme duyar. Gerekli açıklamaları reddeder, içine kapanır. Bu anda yaşadığının doğal bir olay olduğunu söylemek yararsızdır. Freud'a göre çocukta psikolojik ve cinsel eğitim, her biri bir önceki dönemin üzerine kurulan ve önceki dönemlerde kazanılan davranışları da özümleyen 5 dönemde tamamlanır. 11-13 yaşlarından erişkinlik dönemine kadar süren dönem genital dönem adını verir. Bu dönemde çocuğun fizyolojik olgunluğa erişmesi ve bazı hormonlarının faaliyetlerinin artmasıyla cinsel dürtüler başta olmak üzere çeşitli dürtülerin gücü artar. Bu yoğunlaşma önceki gelişim dönemlerindeki çatışmaların yeniden canlanmasına sebep olur. Genital dönem bu çatışmalara yeni çözüm yolları aranmasına olanak sağlar ve bu çözümler bulunabildiğinde yetişkin bir insan kimliği kazanılmış olur. Bu dönemin amacı ergenin ana babasına olan bağımlılığından koparak aile dışındaki karşı cinsten kişilerle olgun ilişkiler kurabilmeyi öğrenmesine yöneliktir. Cinsel eğitimin amacı yalnızca çocuğu bazı gerekli sosyal kurallara uymaya götürmek değil, insanın sevgi içinde serbestçe gelişimini ve kendinde bulunan cinsel güçleri olabildiğince düzenlemesini, bunları bilinçli olarak elde tutmasını, kendi ve başkalarının mutluluğu, özellikle eş ve çocuklar için bunlardan yararlanmasını sağlamaktır. Kadının gelişiminde zevk karşısında ortaya çıkan güçlüğü belirtmek gerekir. Birçok genç kız cinsel ilişkiyi korkunç ve zorlu bir şey olarak görme eğilimindedir. Evlendiklerinde buna boyun eğmeleri gerektiğini düşünürler. Sebebi yanlış cinsel eğitimle verilen aşağılık duygusu ve güç doğum korkusuyla adet görmenin başlamasıyla ortaya çıkışında görülen aksaklıklar. Örneğin habersiz olması olabilir. Bu duyguların sevinç ve zevk duygularıyla yer değiştirmesi çok zordur. Anne ve babalar onları kuramsal olarak gerek psişik, gerekse bilgi bakımından evliliğe hazırlamalıdır. Genç erkek ve genç kız evlilik öncesinde cinsel yaşamın teknik ve hijyenini bilmelidir. Evliliğe yanlış hazırlanmış çiftler ve bunun olumsuz sonuçları çok sık rastladığımız günlük olaylar arasındadır. Profesör Doktor Haluk Yavuzer, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi. Yaygın ana baba tutumları. Ana baba eğitiminin önemi. Doğumdan itibaren çocuk etrafını saran fizik ve sosyal çevreye uyum savaşını verirken bu çabasında en büyük desteği anne ve babasından alır. Çocuk kendini ifade edebilmeyi, kendi kendini yöneten, otonom bir birey olabilmeyi ailesinden öğrenir. Özellikle anne baba çocuğun kişiliğinin oluşumunda temel rolü olan özdeşim modelleridir. Çocuk bu özdeşim modellerini kendine örnek alır ve adeta onların yaşam biçimlerini taklit yoluyla öğrenir. Bu öğrenme süreci içinde onun sevgiye, güvene, yani çevresindekilere inanmaya, bağımsızla, başka bir deyişle büyüdükçe bazı şeyleri kendi başına yapabilmeye ihtiyacı vardır. Küçük yaştan itibaren çocuğa yaşına, yeteneğine ve cinsiyetine uygun görev ve sorumluluklar verilmezse güven duygusu pekiştirilmemiş olur. Bu da çocuğun bağımlı ve beceriksiz bir birey olmasına sebep olabilir. Çevresine güvenmezse, aldatan yalancı bir kişi, arkadaş edinemez, yalnız kalırsa, içine kapanık, sessiz ve hayal dünyasında yaşayan bir çocuk olabilir. Anne ve babaların çocukların ihtiyaçlarını dikkate alabilmeleri için doğumdan başlayarak onlarla iletişim kurmaları gerekir. Bu iletişim doğumdan sonraki ilk saatlerde başlayan fiziki beraberlik ve ona bağlı olan duygusal doyumla kurulur. Annesinden meme emen bebek, onun beden sıcaklığını ve ten kokusunu hissederken aynı zamanda ihtiyacı olan duygusal besleyi de almakta ve iletişim ağının temelleri bu ortamda atılmaktadır. Böyle ihtiyaçların tümüyle karşılandığı bir ortam, aynı zamanda çocuğun kendine ve çevreye olan güveninin oluşmasına yardımcı olur. Ailesiyle olan iletişimi çocuğun dünyasında büyük önem taşır. Ana baba ve çocuk üçgeninde tarafların duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmaları ve başarılı bir diyalog kurabilmeleri halinde sorunlarını çözüm bulmaları mümkündür. İletişimin kurulamaması, duyguların bastırılması ve sorunların çözümlenememesi anlamına gelir ki böyle bir aile ortamı psikopedagojik açıdan sağlıksızdır. Çoğunlukla köklü ve sabit adetlere sahip olan ana babalar, çocukları bir problemle karşı karşıya kaldığında kendi ana babalarının takılmış oldukları geleneksel yaklaşımları benimserler. Bundan daha iyi bir yolu öğrenmeye fırsatları olmadığı içindir ki kendi ana babalarının yapmış oldukları hataları tekrarlarlar. Anne ve babalarından öğütler dinlemiş olanlar, kendi çocuklarına da aynı şekilde öğüt vermeye ve onların problemlerini çözmede bu şekilde yardımcı olmaya eğilimlidirler. Akıldan çıkarılmaması gereken bir gerçek, güvenceli ve sevgi dolu bir ortamda büyüyen çocukların ileride sevecen ve güven veren ana babalar olacakları, buna karşılık sorunları daima ana babaları tarafından çözülen çocuklarınsa ana baba olduklarında aynı şekilde davranacaklarıdır. Yetişkinle çocuğun yetki mücadelesinden kaynaklanan problemlerin çözümü ya da çatışmalar genellikle iki şekilde ortaya çıkar. 1- Kazananlar. Otorite kuran ebeveyindir, ana babalar daima en iyisini bilir ilkesi egemendir. Bu yöntemde yetişkin kazanır. 2- Kaybedenler. Bu yöntemde kazanan çocuk, kaybeden ana babadır. Her iki durumda da taraflardan biri yenilir ve öfkelenir. Oysa soru karşılıklı ilişkiden doğduğunda, o zaman karşılıklı problem çözme yoluna gidilir. Bunun sonucunda ne çocuğun ne de yetişkinin kaybettiği bir durum ortaya çıkar. Sağlıklı bir iletişim için. Ana babaların çocuklarına korku silahını çevirmeksizin sorumlu, işbirliğine yatkın, kendi kendini disipline eden, yapıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirebilmeleri ancak onlarla kuracakları sağlıklı iletişim ortamına bağlıdır. Bu da anne babaların susmayı öğrenip çocuklarını dinlemeleri ile mümkündür. Başka bir deyişle çocuklarla ilişki kurabilmenin en iyi yolu önce çocuğu duymak, dinlemek ve dediğini anlamaya çalışmaktır. Dinleme anne baba çocuk arasındaki anlaşmayı kolaylaştırır. Çocuk soru sorarak öğrenir. Çocuklar 2-3 yaşlarından başlayarak yetişkinleri soru yağmuruna tutar. Bu sorulara cevap bilmiyorum olabilir. Önemli olan soruları duymamızdır. Eğer dinlemiş, soruyu duymuşsanız bu çocuğu dikkate aldığınızı, onu önemsediğinizi, aynı zamanda onun konuşmasına uygun gördüğünüzü belirtir. Bu da ilişkiyi kolaylaştırır. Demek ki çocuğu dinlemek, onu duyarak, onun ne demek istediğini anlamaya çalışmak demektir. Oysa çoğunlukla anne ve baba çocuklarıyla olan diyaloglarında şu tepki biçimlerini sergiler. Suçlama. Sen her zaman konuşursun zaten. Emir, hemen yerine otur, tercih etme, aynı hareketi bir kez daha yaparsan okul bitince cezayı kalırsın, eleştirme, daha iyisini yapmalısın, uyarma, son kez hatırlatıyorum, güven verme, senin bunu daha iyi yapacağına inanıyorum, utandırma, şımarık çocuk, sözlü anlatım, birisini rahatsız etmek iyi bir davranış değildir, yargılama, kitaplar yazmak için değil, okumak içindir. Ancak tüm bastırıcı sözler, 1- Çocuğun kendisini suçlu hissetmesine neden olur. 2- Anne babanın adil olmadığı düşüncesini geliştirir. 3- Çocuk sevilmediğini düşünür. 4- Sert tepkiyle yanıt vermesine yol açar. 5- Karşı çıkmasına neden olur. 6- Kendisini yetersiz hissedip öz saygısını yitirmesine yol açar. Anne ve babalar çocukların davranışlarının büyük ölçüde kendileriyle olan etkileşimine bağlı olduğunu kabul etmeli ve insanlar arası ilişkiler hakkında bazı temel ilkeleri öğrenmelidir. Anne baba olmanın önde gelen özelliklerinden biri bu kimselerin kararlı ve tutarlı olmaları gerektiğidir. Oysa uygulamada çocukların bazı davranışlarının bazı günlerde anne babanın sakin olması nedeniyle kabul edilebildiği, buna karşılık benzeri davranışların başka günlerde yine anne babanın gerginliği nedeniyle kabul edilemediği görülmektedir. Örneğin ebeveynin dinlenmiş ve sakin olması halinde 3 yaşındaki kızının piyano çalması ona ilginç gelebilir ve kabul edilebilirken annenin yorgun ve uykusuz olması halinde aynı davranış kabul edilmeyen davranış grubuna girer. Ebeveynin ruhsal durumu dışında bir çocuğun bazı kişilik özellikleri ya da karakteristik özellikleri nedeniyle diğer çocuklardan daha fazla benimsenmesi kabul edilen davranış miktarının artmasına sebep olabilir. Aktif dinleme. Anne baba ile çocuk arasında sıcak bir ilişkinin oluşması, Dr. Gordon'un aktif dinleme adını verdiği, konuşan bireyin sözlerini açarak tekrar etmekten ibaret olan bir yöntemle mümkündür. Aşağıda çocuğuyla hatalı bir iletişim kuran anne ile aynı konuda aktif dinleme yöntemi uygulayan anne örneği sergilenmiştir. Verilen örnekte annenin iletişim hataları açıkça belli olmaktadır. Çocuk: Ahmet bugün benimle hiç oynamadı. Anne: Arkadaşlarınla iyi geçinmek gerektiğini öğrenmelisin. Çocuk: Onunla oynamak istemiyorum. O aptalla iyi geçinmek de istemiyorum. Anne: O zaman seninle oynayacak başka birini bul. Çocuk: Beraber oynayabileceğin başka kimse yok. Anne: Yorgunsun. Yarın kendini daha iyi hissedersin ve olayı unutursun. Çocuk, yorgun değilim. Yarın kendimi daha iyi hissetmeyeceğim. Ondan nefret ediyorum. Anne, bir daha arkadaşların hakkında böyle konuşursan pişman olursun. Aktif dinlemede ise aynı konuşma şöyle gelişmektedir. Çocuk, Ahmet bugün benimle hiç oynamadı. Anne, Ahmet'e kırılmış görünüyorsun. Aktif dinleme. Çocuk, onunla hiçbir zaman oynamayacağım. Anne, o kadar kızgınsın ki onu bir daha görmek istemiyorsun. Çocuk, evet ama onunla arkadaşlık etmezsem oyun oynayacak başka arkadaş bulamam. Anne, yalnız kalırsın. Çocuk, onunla iyi geçinmek zorundayım ama kızmamak elimde değil. Daha önce her dediğimi yaptığı için ona kızmıyordum. Oysa şimdi ona emir veremiyorum. Anne, onu etkilemek artık pek kolay olmasa gerek. Çocuk, evet artık o bir bebek değil. Anne, sen onu bu haliyle daha çok seviyor olmalısın. Çocuk, evet ama ona emir vermeye çok alıştığım için bu halini yadırgıyorum. Belki ara sıra onun dediklerini uygularsam daha az kavga ederiz. Ne dersin? Bu yöntem çocukların sahip oldukları olumsuz duygulardan dolayı rahatsız olmalarını engeller, yetişkinle çocuk arasında sıcak bir ilişkinin kurulmasını sağlar, sorunların çözülmesini kolaylaştırır ve çocukların ana babalarının düşüncelerine değer vermelerini sağlar. Pasif dinlemeye susmaya karşılık aktif dinleme çocukla karşılıklı ilişki kurmayı ve çocuğa ana babasının kendisini anladığının kanıtını sağlar. Ancak bu tür bir diyalog çocuğun konuşmaya başladığı, iletişime hazır olduğu 2 yaş dolaylarından itibaren başlatıldığı takdirde anlamlıdır. Aksi halde çocukluk yıllarında kurulmayan iletişimin gençlik yıllarında oluşturulması mümkün değildir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi çocuğun pek çok davranışının kökeninde anne babanın izleri bulunmaktadır. Bu izler olumlu olduğu takdirde çocuğa yansıması olumlu, aksi takdirde olumsuz olmaktadır. Çocuk yaşamının ilk yıllarında dış dünyayı anne ve babasının gözlüğüyle görmeye başlar. Bu nedenle anne babanın dünya görüşü, değer yargıları ve inançları çocuğa olduğu gibi yansır. Çocuklarına sağlıklı bir model oluşturamayan anne ve babalar çocuklarının karakter hamurlarının yanlış şekillenmesine zemin hazırlar. O halde anne ve babaların çocuklarına istenilen davranış ve alışkanlıkları kazandırabilmeleri, kendi kendini denetleyen duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen ve girişimci bir birey olmalarını sağlayabilmeleri, öncelikle onları tanımaları ve onlarla sağlıklı bir iletişim kurmalarıyla mümkündür. Çocuğa sorumluluk duygusu nasıl kazandırılır? Çocuğa kazandırılan pek çok alışkanlık gibi sorumluluk duygusu da daha bebeklik ve ilk çocukluk döneminden itibaren örneklerle yaşatılarak öğretilir. Sorumluluğun kazandırılmasında aile içinde çocuğa karşı takınılan tavır, aile içi etkileşim ve özellikle ailedeki disiplin anlayışının özel bir rolü vardır. Disiplin çocuğa istenilen davranış ve alışkanlıkları öğretmek, kendi kendini denetleme ya da iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlamaktır. Bu da dıştan gelen bir zorlamayla olmaz. Önemli olan içselleşmiş bir sorumluluk duygusunun oluşturulmasıdır. Disiplin bir anlamda çocuğun sahip olduğu sorumluluklarıyla yaşantısındaki hareketlerinin doğal ve sosyal sonuçlarını kabul etmesidir. Çocuk iletişim kurulduğu andan itibaren kendi özgürlük sınırlarından haberdar edilmeli ve yemek yeme, tuvalet alışkanlığı, belirli saatte uyku uyuma gibi bazı temel alışkanlıklarla kuralları okul öncesi dönemde benimsemelidir. Aşırı hoşgörü ve disiplin eksikliği çocukta bencilliğe veya antisosyal davranışlara sebep olabilir. Aşırı otoriter ve baskılı katı disiplin de ana babaya karşı korku ve öfke ile nefret duygularının geliştirilmesine, bağımlı bir bireyin ya da başkaldırıcı tutumlar içinde isyankar bir bireyin oluşumuna sebep olabilir. Sevgi temeline dayanmayan bir disiplin gerçekleşemez. Disiplin sorumluluğu öğretmektir. Sorumluluk öncelikle anne ve babanın sorumluluk bilinci içinde rollerini gereğince yapmalarıyla mümkün olur. Evdeki annelik görevini yeterince yapamayan, kendi sorumluluğunun bilincinde olamayan bir anne çocuğundan sorumluluk bekleyemez. Kızına, konken partisine gittiğimi babana söylemezsen kârımın 1/5'ini sana vereceğim diyen bir anne örneğinin bulunduğu aile ortamında çocuktan sorumluluk duygusunu geliştirmesi beklenemez. Sorumluluk duygusunun oluşumunda çocuğa verilen otonomi, kendi kendini yönetme fırsatlarıyla, onu davranışlarının sonuçlarıyla baş başa bırakma yolunu seçme büyük önem taşır.